Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 59. Ayrım. "Dahası var lordum," dedi. Sesinde Tayita'nın daha önce duymadığı derin, boğuk bir tını vardı. "Çok daha fazlası var. Yoksa yeterince gördün mü? Sana 1000 yıl bile baksam doymam." Eos başının tek bir hareketiyle saçlarını omuzlarından attı ve için için yanan gözlerini Tayita'ya dikti. Sonra, "Volkanın tam ağzındasın," diye uyarıda bulundu. "Bu son aşamada bile geri çekilebilirsin. Ama bir kere girdin mi, geri dönüşü olmaz. Senin için evren sonsuza kadar değişmiş olur. Bedeli ağırdır. Hayal edemeyeceğin kadar. O bedeli ödemeye hazır mısın?"
"Hazırım."
Eos giysisinin bir omzunu indirdi. Omzunun kıvrımı uzun, zarif, boynuyla mükemmel bir uyum sağlıyordu. Giysiyi biraz daha indirdi ve bir göğsü ortaya çıktı. Sonra diğerini de çıkardı ve yuvarlak, dolgun, dişi göğüsleri sallandı. Sonra giysiyi kalçalarının çıkıntısına doğru indirdi. Göbeği yeni kar yağmış bir tarla kadar düzdü. Göbek çukurunda ateş gibi bir yakut parlıyordu. Eos kalçalarını kıvırdı ve giysi narin bacaklarından kayıp ayak bileklerine düştü. Elbisenin içinden çıkıp çıplak olarak o uzun kıvrak adımlarıyla Tayita'nın önüne geldi. Üstüne eğilip bir kolunu ensesine sardı. Diğer eliyle göğüslerinden birini avuçlayıp Tayita'nın başını ona doğru eğdi ve meme ucunu ağzına uzattı. Kulağına "Em lordum," diye fısıldadı. Tayita bebek gibi emerken meme ucu dudakların arasında irileşti ve yoğun, kremsi bir sıvı salgılamaya başladı. Eos başını arkaya itip onu dudakların arasından çekene kadar emmeye devam etti. "Bu kadar açgözlü olma," diye azarladı. "Bedenimde senin için daha başka zevkler de var. Kendini hemen doyurmamalısın." Sonra geri çekilip iki elini beline doğru kaydırdı. Tayita gözünü ellerinden ayıramıyordu. Eos ayaklarını açıp dizlerini büktü ve uyluklarını ortaya çıkardı. Tayita onun elinin kendi bacaklarının arasındaki siyah tüyleri arasına gömülüşünü izledi. Sonra kadın elini oradan çıkardı ve işaret parmağını uzattı. Parmak yarı saydam bir ıslaklıkla parlıyordu. Boğuk bir sesle, "Bak, ne kadar derinim senin için," dedi ve ıslak parmağının ucunu baş parmağına sürttü. İki parmağını ayırdığında aralarında jelatinimsi bir madde uzadı. "Bu, bütün erkeklerin delirdiği gerçek ölümsüzlük iksiri," diyerek Tayita'ya yaklaştı. "Ağzını aç lordum." Parmağını Tayita'nın dudaklarının arasına soktu ve cinselliğinin çarpıcı kokusu Tayita'nın duygularını altüst etti. O arada Eos, boştaki elini tuninin altına kaydırmış ve erkekliğini kavramıştı. Zaten kazık gibi sertleşmiş olan organ, kadının becerikli parmaklarının arasında daha da sertleşip irileşiyordu. Tayita Eos'un gözlerinin içine baktı ve bir süre önce orada olmayan vahşi, yırtıcı bir açlık gördü. Bu açlığın elinde tuttuğu şey için değil, şehvetle istediği ruhu için olduğunun farkındaydı. Kadın iki eliyle onu tutup ayağa kaldırdı ve önünde diz çökerek sandaletlerinin bağlarını çözüp ayaklarından çıkardı. Sonra başını uzatıp burnunu erkekliğine sürttü ve onu dudakların arasına alıp doymak bilmez bir şekilde emmeye başladı. Tekrar doğrulduğunda Tayita'nın tüniğini başından çıkarttı ve onu kanepeye itti. Ata biner gibi tek bacağını üstüne atıp üzerine çömelerek onu gizli derinliklerine yöneltti. Tayita duyduğu zevkin yoğunluğu yüzünden ızdıraba dönüşmesi üzerine zevkle inledi. Kadın üstünde kıpırdamadan duruyordu. Derinlerdeki kasları nabız gibi atıyor, Tayita'yı bir pitonun avını yutarken yaptığı gibi amansız bir şekilde kıstırıyordu. O kadar güçlü bir birleşme sağlamıştı ki ikisi de kıpırdayamıyordu. Eos'un gözleri öldürücü darbeyi indirmeye hazırlanan bir savaşçının muzaffer parıltısıyla Taita'nınkilere dikilmişti. Bana aitsin. Sesi bir yılanın tıslamasına benziyordu. Sendeki her şey benim. Artık gizlenmeye gerek duymadan gerçek rengini gösteriyordu. Taita, cinsel saldırının başladığını hissediyordu. Sanki bir barbar sürüsü ruhunun kalesini kuşatmış, duvarları dövmekteydi. Kadına direnmek, kapılarına ona karşı kapatmak, onu geri püskürtmek için bütün güçlerini topladı. Taita'nın onu tatlılıkla pusuya düşürdüğünü anlayan kadının gözlerindeki bakış, korku ile karışık bir şaşkınlığa dönüştü. Ondan sonra ölümcül bir ifade aldı ve yeniden yüklendi. Başta eşit güçlerle birbirlerine karşı mücadele ettiler. Taita vücudunu bir yana çekiyor, kadın ona karşı koymak için bütün ağırlığıyla yüklenince onunla birlikte kanepenin öbür tarafına yuvarlanıyordu. Birbirlerine kenetlenmiş şekilde yere düştüler. Ama bu sefer kadın alttaydı ve Taita'nın ağırlığını taşıyordu. Bir anlık şaşkınlıkla bedeninin derinliklerindeki kasları gevşetmişti. Taita, bu hatadan yararlanıp daha derinlere inmek, merkeze ulaşmak için abandı. Kadın anında kaslarını sıkıp ona izin vermedi. Birbirlerini hassas bir dengede tutup, bütün güçleriyle zorlanarak sessizce mücadele ettiler. Taita, onun yedek güçlerini çağırdığını hissetti ve kendisi de kendi yedeklerine başvurdu. Sonra Eos, Taita'nın üstüne pisişik bir çığ gibi abandı. Taita'nın savunmasında bir gedik açmaya, ruhunun gizli köşelerine ulaşmaya çalışıyordu. Taita, bedeninin esnediğini hissedebiliyordu. Eos'un gözlerinde yine muzaffer bir bakış belirmişti. Taita elini uzatıp boynundaki Losris tılsımını kavradı. Zihninden de güç kelimelerini geçiriyordu. Mensar. Erkekliği bu dürtüyle ileri atıldı ve kadın da bunu hisseder hissetmez anlamsız sözcükler haykırdı. Taita, "Kaydaş, incube!" diye bağırdı. Tılsımdan şimşek çakar gibi pisişik bir kıvılcım çıktı ve Taita'nın ruhundan Eos'a doğru aktı. Yine kuvvetleri eşitlenmiş olarak birbirlerini kilitlemişlerdi. Yağ kandillerinin fitilleri kısaldı, alevleri titreşti ve sönüp gitti. Odadaki tek ışık tepedeki bacadan geliyordu. Güneş dağların ardında batınca o da gitti ve karanlığın içinde savaşmaya başladılar. Bütün geceyi o şekilde, Taita'nın erkekliği kadının içine gömülü, onun kasları Taita'nın erkekliğini amansızca kıstırmış olarak, cehennemden fırlamış bir ikili olarak geçirdiler. Cinsel organları birer üreme ve zevk organı olmaktan çıkıp, ölümcül silahlara dönüşmüştü. Şafağın ilk ışıkları içeri süzüldüğünde ikisi hala birbirlerine kenetlenmiş durumdaydı. Işık güçlenince Taita, kadının gözlerini görebilmeye başladı. Derinliklerinde kafese kapatıldığını yeni anlamış bir kuşun paniği belirmeye başlamıştı. Kadın gözünü ondan kaçırmaya çalıştı ama Taita izin vermedi. İkisi de yorgunluk sınırını çoktan aşmıştı. Dayanma isteğinden başka tutunacak dalları kalmamıştı. Kadın uzun bacaklarını Taita'nın kalçasına, kollarını da sırtına dolamıştı. Taita da onu poposundan kavramış, kendine doğru bastırıyordu. Sağ elinden bırakmadığı Losris tılsımı da araya sıkışmış durumdaydı. Taita, kadına fark ettirmemek için büyük bir çaba harcayarak, baş parmağının tırnağıyla madalyonu açtı ve küçük kırmızı taşı avucunun içine aldı. Taşı kadının omurgasına bastırınca, kadından güç alan taşın ısındığını hissetti. Kadın feryat ederek güçsüz bir şekilde çırpındı ve ümitsizce onu dışarı itmeye çalışarak cinsel organını pompalamaya başladı. Taita, kendi yüklenişlerini onun zamanlamasına uydurdu. Kadın her gevşediğinde o da biraz daha derine giriyordu. Nihayet son engele de ulaştı ve güçlü bir şekilde abanarak delip geçti. Eos inleyip küfürler ederek Taita'nın altında yığılıp kaldı. Taita ağzını onunkine kapatıp dilini gırtlağına kadar soktu ve çığlıkları bastırdı. Onun varlığının gizli mabedine dalıp bilgisinin ve gücünün saklandığı sandıkları parçalayarak içindekileri almaya başladı. Bunu yaptıkça kendi gücü geri geliyor, kadından aldıkları yüz misline çıkıyordu. Sonra Eos'un o güzelim yüzüne, o büyüleyici gözlerine baktı ve değiştiklerini gördü. Kadının ağzı açıktı. Gümüş rengi salyalar akıyordu. Gözleri mat ve cansız çakıl taşlarına dönmüştü. Burnu aleve tutulmuş bir bal mumu topağı gibi irileşip çirkinleşmişti. Parlak teni solup çirkin bir sarı renk almış, kırışıp sürüngen derisi gibi pul pul kurumuştu. Ağzının ve gözlerinin kenarlarında derin çatlaklar ortaya çıkmıştı. O dalga dalga canlı saçlar, kurumuş baş derisinden sopa gibi uzanan tüylere dönüşmüştü. Taita hala onun içine gömülmüş durumdaydı ve kadının astral ve psişik güçlerini kendi içine alıyordu. O kadar muazzam bir birikimdi ki bu aktarma işlemi saatler boyu sürdü. Taita'nın akıntının azalıp kesildiğini hissetmesine kadar güneş ışınları malakit zemine dikey olarak vurur hale gelmişti. Sonunda kaynak tamamen kurudu. Taita ne var ne yoksa almıştı. Eos'un içi boşalmış, bomboş kalmıştı. Taita erkekliğini geri çekti. Kadının üstünden yuvarlanıp ayağa kalktı. Cinsel organı şişmiş, morarmış ve yer yer sıyrılmıştı. Acısını bastırdı ve kanepesinin yanındaki gümüş sürahiye gitti. Kana kana su içtikten sonra kadının kanepesinin ucuna oturup onun yerde yatışını seyretti. Açık ağzından kesik kesik soluk alıyordu. Gözleri boş bir bakışla salonun tavanına dikilmiş ve bedeni şişmeye başlamıştı. Güneşte kalmış bir ceset gibi içine dolan çürüme gazlarıyla karnı davul gibiydi. İncecik kolları, bacakları patlayacak gibi görünüyordu. Eti gevşek ve şekilsiz bir hal almıştı. Taita onun giderek şişen bedenini, kol ve bacaklarının hamur gibi katmanların arasında kayboluşunu izledi. Geride sadece vücuduna oranla küçücük görünen başı kalmıştı. Kadının irileşen bedeni giderek salonun yarısını doldurdu. Taita kanepeden atlayıp sırtını duvara dayayarak ona yer açtı. Yuvanın ortasındaki kraliyet hücresinde yatan kraliçe beyaz karıncaya benzemişti. Kendi eti tarafından kapana kıstırılmıştı. Sadece başını oynatabiliyor, geri kalan her şey kendi ağırlığının altında eziliyordu. Bu mağaradan asla kaçamayacaktı. Canavar maymunlar ona yardıma gelse bile onu bu haliyle dar geçitlerden sürükleyip açık havaya çıkarmaları imkansızdı. İçeriği iğrenç bir koku kapladı. Eos'un derisindeki gözeneklerden yoğun yağlı bir sıvı sızıyor ve altına akıyordu. Her damla çürümeye başlayan bedenin etkisiyle yeşile dönüşmekteydi. Mide bulandırıcı koku Taita'nın boğazını ve ciğerlerini yakıyordu. Bu çürümüşlüğün kokusuydu. İştahına kurban giden masumların, doymamış bebelerin ve onları taşıyan annelerin çürüyen bedenlerinin kokusuydu. Birçok ülkeyi mahveden felaketler yüzünden ölenlerin, çıkarıp yönettiği savaşlarda yok olan askerlerin, korku içinde boğdurduğu insanların, madenlerinde, taş ocaklarında can veren kölelerin cesetlerinin kokusuydu. Her paslı soluğuyla ortaya saldığı derin kötülüklerin iğrenç kokusuyla birleşmişti. Bu kokuşmuşluk karşısında Taita'nın duyularını kontrol mekanizması bile yetersiz kalıyordu. Sırtını duvara dayayıp kalan boşluklardan geçerek tünelin ağzına ulaştı. Arkasından uğursuz bir ses geldi. Sanki dev bir kirpi dikenlerini sallamaktaydı. Eos'un grotesk kafası ona doğru yuvarlandı ve gözleri suratına dikildi. Hatları öylesine çarpılmıştı ki o güzelliğinden eser kalmamıştı. Gözleri derin, kara çukurlara dönmüştü. Dudakları kuru kafalarla olduğu gibi dişlerini ortaya serecek biçimde geriye doğru gerilmişti. Katlanılmaz çirkinliği sapkın ruhunun aynasıydı. Çatlak, boğuk bir sesle karga gibi gaklayarak Vazgeçmeyeceğim dedi. Tayita soluğundaki iğrenç kokudan kurtulmak için geri çekildi ve doğrudan gözlerinin içine bakıp "Yalan hiçbir zaman vazgeçmez" dedi. Ama doğru da öyle. Bu mücadelenin asla sonu gelmez. Kadın gözlerini kapadı ve bir daha konuşmadı. Sadece hırıltılı solukları duyuluyordu. Tayita gidip pelerinini buldu, sonra yeşil salondan açık havaya çıkan geçide süzüldü. Kadının gizli bahçesine geldiğinde güneş yamacın üstünde parlıyordu ama kraterin derinliklerini gölgede bırakmıştı. Eos'un canavar maymunları var mı diye dikkatle etrafına bakındı. Auralarını görmeye çalıştı ama bir şey göremedi. Eos'un yok olması ile birlikte onların da kendilerini yönetecek zekadan mahrum kaldığını biliyordu. Hiç düşünmeden dağın tünellerinden, geçitlerinden çekilip bir yerde ölmeye gitmişlerdi. Hava soğuk ve temizdi. Rahatlamış bir halde derin nefesler alarak Eos'un kokusunu ciğerlerinden attı ve kara havuzun yanındaki pavyona gitti. Kadın hala genç ve güzelken oturdukları taş banka oturdu. Deri pelerinine sarındı. Kendini yorgun ve tükenmiş bulmayı bekliyordu ama bütün benliğini bir sevinç kaplamıştı. Kendini gayet güçlü ve yorulmaz hissediyordu. Önce bu duruma şaşırdı. Ama sonra cadıdan almış olduğu güç ve enerjiyle yüklendiğini kavradı. İçine dolan dağ gibi bilgi ve deneyim birikimini araştırmaya başlayınca zihni yükselip genişledi. Eos'un var olduğu geçmiş bin yıla, başlangıç zamanlarına kadar geriye bakabiliyordu. Bütün ayrıntılar yeniydi. Onun heves ve arzularını kendisininmişçesine algılayabilmekteydi. Cadının zalimliğinin ve ahlaksızlığının sonsuzluğu şaşırtıcıydı. Şu anda net bir şekilde önüne serilene kadar gerçek ve aşırı kötülüğün doğasını anlayamamıştı. Kadından öğreneceği o kadar çok şey vardı ki, tek tek denemeye kalksa normal bir ömür yetmezdi. Bilgiler iğrenç ve rezilce baştan çıkarıcıydı. Tayita üstüne çökmeden önce bunların çekiciliğine karşı direncini geliştirmek zorunda olduğunun farkındaydı. Yoksa bunlar onu da Eos gibi bir canavar haline getirebilirdi. Kadından söküp aldıklarını kendi birikimlerine ekleyince yeryüzünün en güçlü adamı haline geldiğini bilse de mütevazılıktan vazgeçmiyordu. Günlerini harekete geçirdi ve muazzam yoğunluktaki pis düşünceleri hafızasının en kuytu köşelerine kaldırdı. Böylece onlar kendisini ele geçiremeyecek ama isterse o dilediği kısmını kullanabilecekti. Kötülüklere ek olarak artık en az kendisininki kadar bir bilgi birikimi eline geçmişti. Ve sonsuza kadar hem ona hem insanlığa yararı dokunabilirdi. Eos'tan okyanusların, yeryüzünün ve cennetin doğası ile ilgili gizlerin, ölümün ve yaşamın, yok etmenin ve yeniden yaratmanın anahtarını almıştı. Bunları zihninin ön planında tutacak ve böylece yayabilecek ve kullanılabilecekti. Zihnini toparlayıp yeniden düzenleyene kadar güneş battı ve akşam olmuştu. Ancak o zaman insani ihtiyaçlarının farkına vardı. Günlerdir bir şey yememişti ve su içtiği halde susuzluktan ölüyordu. Artık cadının inini içinde onun kadar yaşamışçasına biliyordu. Kraterden ayrıldı ve kayalık labirente dönüp canavar maymunların Eos'a hizmet ettikleri depoları, kilerleri, mutfakları buldu. En güzel meyvelerden ve peynirlerden biraz yiyip bir kadeh şarap içti. Sonra zindeleşmiş olarak pavyona döndü. Şimdi ilk düşüncesi fenle bağlantı kurmaktı. 59. ayrımın sonu sayfa 500, devamı 60. ayrımda.